Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Şairin Romanı, yazarı Muratan Munga. Türü roman, Metis Yayınları 1. basım Nisan 2011. ISBN nosu 13-978-975-342-808-8. Bu kitap 582 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Nisan 2014. Arka kapak. Adı yer küre olan bir gezegen. En büyük kara parçası sayılan Anakara'da farklı yerlerden farklı nedenlerle Odragen'de varmak üzere yola çıkan gezginler. 50 yıl sonra yurduna dönen bir bilge şair. Yıllarca evinden hiç çıkmadan yaşadıktan sonra çıraklarıyla birlikte kendisini yollara vuran bir şiir filozofu. Yalnızca şairleri öldüren bu katilin izini süren atlı polis ve yardımcısı. Yol boyu içinden geçtikleri yerler yaşamlar. Surlarında şiir bayrakları dalgalanan şehirler, kanatları göğün gizemlerini birbirine bağlayan kuşlar, sayıların, sözcüklerin, şifrelerin ardında ömür tüketen matematikçiler, dilciler, sözlükçüler, şairler, insanların ruhlarını sağaltan rüya terbiyecileri, batının modern çağ fantezi romanlarıyla doğunun binbir gece masallarının özgün bir bileşimi, tabiata, emeğe ve şiire övgünün romanı. Muratan Nungan, şairin romanı. 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmut ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri, hikayeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Muratan Nungan aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu ve şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarında yaptığı özel bir seçmeyi Muratan 95'te topladı. Şiirlerinden yapılan seçmeler Kürtçe'ye çevrildi. Li Roj Hilate Dilemin Kalbimin Doğusunda ve 2007'de yayınlanan Balgifa Mar Yılan Yastı Dünya Edebiyatı'ndan öyküleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı. Çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitaplarını içeren 13+1 toplamından sonra 2002 yılında ilk romanı Yüksek Topuklar yayımlandı. 2005 yılı için hazırlanmış özel bir basım olan 50 parça Munga'nın ileride kitap olarak yayımlanacak çalışma dosyalarından farklı türlerde parçalar içeriyor. Son kitabı Kibrit Çöpleri 2011 başında yayımlandı. Metis Yayınları yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat olarak yayımlamaktadır. Şairin Dönüşü. Koku. Açık denizde dev dalgalarla boğuştukları aylarca süren fırtınalı deniz yolculuğunun sonunda o sabah, Anakara'nın güneybatı körfezine özgü yumuşak rüzgarın o tanıdık kokusuyla uyandı. Kendine özgü bu sakız kokusuyla birlikte, Ben Dagg'ın kendisinden önce gömülü anılarını uyandırdı körfez rüzgarı. Belleğinin kuytu derinliklerini uyandırdı. Güneybatı körfezinin sezdirmeden insanın içine işleyen meltemiydi bu. Bunca yıl başka hiçbir denizde, hiçbir körfezde karşılaşmadığı ve ne zamandır unutmuş olduğu belli belirsiz denebilecek bu incecik kokuyu, döndüğünde onu karşılayacak şeyler arasında saymak aklına bile gelmemişti. Çok uzaklardan erimiş bir tül gibi esen bu uçucu koku, yaşlandıkça iyice hafiflemiş olan uykusunu taze bir çay yaprakçığı gibi usulca açıverdi. Uyanmıştı ama gözlerini açmadan yüzünde incecik bir tebessümle kokuyu içine ta içine derin derin çekti. Uzun zamandır yaşadığı hiçbir anı aceleye getirmemeyi öğrenmişti. Gene öyle yaptı. Yaşadığı anı derinleştirdi, uzattı, tadına vardı. Ne tuhaf, insanoğlunun yaşamda en geç keşfettiği şey şimdiki zaman. İnsan içinde yaşadığı anı derinleştirmeyi zamanla, yani zamanı azaldıkça öğreniyordu. Sonra açtı gözlerini, içi huzur ve mutlulukla dolmuştu. Ne zamandır uyandığı en iyi sabahtı bu. Güneş ufuk çizgisinde uçuk kızıllığıyla kendini göstermeye başlamıştı. Denize vuran incecik altın teller kopkoyu bir lacivertliğin üzerinde kılcal çakımlarla titreşip duruyordu. Yelkenlerini dolduran cömert ve hafif rüzgarla körfezin durgun denizini yararak ilerliyordu kadırgaları. Açık denizdeki nice fırtınaya bu sert mizacıyla dayanan kadırgaları. Küpeş tenin üzeri taze bir çiğ örtüsüyle kaplanmıştı. İncecik bir cam gibi parlıyordu. Okyanus tuzuyla aşınmış tahtalar. Az ileride sıkı dokunmuş kalın örtülere sarılmış genç miçolar sırtlarını dayadıkları içi fıçılardan azıcık yana kaykılmış. Uykularını sürdürüyorlardı. Tatlı huzur veren bir serinlik vardı havada. Belli güzel bir gün olacaktı. Usulca yerinden kalktı. Kara henüz görünmüyordu. Ama bu rüzgar, bu koku, karadan çok uzakta olmadıklarını söylüyordu ona. Öğleye kalmadan varırlardı belki ya da en geç öğle sırasında. Kimseyi uyandırmamaya özen göstererek parmaklarının ucuna basa basa kadırganın burnuna kadar gitti. Hep gölge gibi yürürdü zaten. Bulunduğu her yerde varlığını silmeye çalışanlardandı. Sağlam çatırtılarla denizi yaran güçlü kadırganın iki yana savurduğu bembeyaz köpüklerin seyrine daldı. Binlerce kez seyrettiği ama her seferinde yeniden hayranlık duyduğu bir manzaraydı bu. Doğanın mucizelerini hiç eskimiyordu. Doğa her zaman yeniydi. Bu sabah gibi, bu rüzgar gibi, şu köpükler gibi. Doğaya ilişkin kanıksadığımızı sandığımız en tanıdık imgeler bile her an yepyeni bir mucizeyle yenilebilir, yepyeni bir görünüş, derinlik ve anlam kazanır. Her şey birdenbire yer kürenin var olduğu ilk günkü kadar taze ve kullanılmamış oluverdi. Doğa hiç bıkkınlık vermiyor, hiç usandırmıyor, her seferinde şaşırtmayı sürdürüyordu. İyi şiir doğa gibidir derdi ilk ustası. En çok kullanılan kelimelerle bile şaşırtmayı başarır. Onu şu aralar çok sık anımsıyordu. İnceden inceye ölmeye yaklaştığını hissettiğinden midir nedir, sık sık ilk ustasını düşünürken yakalıyordu kendini. İlk ustalar ilk aşklar gibidir, hiç unutulmazlar. Her yaşta hatırlanacak güzel deyişler, derin sözler bırakırlar ardındakilere yetiştirmelerine. Her yeni deneyim, her yeni aydınlanma anı, her önemli dönemeç onların çok eskiden söylemiş oldukları bir sözün yeniden gün ışığına çıkmasını sağlar. Yeniden görülmesini, görünmesini. Yeniden anlamlandırılmasını, tıpkı toprak altından çıkan eski paralar gibi yeniden ışırlar. Su altından çıkan eski batıklar gibi çıkardıkları zamanın ruhuyla dolar, yeni anlamlar kazanırlar. Yıllara yayılmış deneyimlerin zenginleştirdiği bu çeşit düşünceler, baktığı köpükler gibi hızla parlayıp sönerek geçiyordu aklında. Sabahın serinliği içine işliyordu, şalına sarındı iyice, dinginlik veren bir ürperti dolduruyordu içini. Haz veren, güzel bir üşümeydi bu. Dönüp uyuyanlara baktı yeniden, körfezin sakız kokan meltemiyle tanıştığında şu miçoların yaşlarında olmalıydı. Denizi görmek için, deniz ikliminde yaşamak için inmişti anakaranın kuzey doğusundan güneybatısına aylarca süren bir yolculukla. Koskoca anakarayı bir ucundan diğer ucuna çaprazlamasına kat etmişti. İlk yolculuk şiirlerini o zaman yazmıştı. Çocuk denecek yaştaydı. Denizi görmeden büyümek istemiyordu. O zamanki ustası öyle istemiş. Onu Güneybatı Körfezi'ndeki o zamanlar küçücük şirin bir kasaba olan, şimdi ise ünü deniz aşırı ülkelerde bile sıkça anılan bu zengin liman şehrine bir başka ustanın yanına göndermişti. Eğilip üstü açılan bir miçonun üstünü örtüyor usulca. Başı öne düşmüş, azıcık öne kaykılmış, bir diğerini uyandırmadan hafifçe doğrultuyor. Sabahları herkesten önce kalkmayı çok seviyor. Bunu hep sevdi. Herkesin uykuda olduğu sabahın erken saatlerinde kalkmayı bir alışkanlık, bir tutum haline getirmeyi ilk ustası öğretmişti buna. Şairlerin ortalığa hakim olacakları saatler herkesin uykuda olduğu saatlerdir derdi. Gece yarısından sonradır ve sabahın ilk saatleridir. Herkesin uykuda olduğu saatleri kullanır şairler. Çünkü zaman hırsızdırlar. Başkalarının zamanlarını çalarlar. Yeryüzünün saklı zamanlarını, uykulu zamanlarını kullanırlar. Herkesin ortak kullandığı saatlerde zaman zayıflar, güçsüz düşer. Çünkü paylaştırılmış, bölüştürülmüş, diri tutulmuştur. Işığın ve gölgenin oyunlarından mahrum bırakılmıştır. Her şey çok aydınlıktır. Nesnelerin ve hayatın görünüşü çiğdir. Nesneler de gizlenir, esinler de. Kelimelerin yalnızca bir anlamı vardır gündelikte. Oysa yerkürenin uykulu olduğu saatlerde doğada, nesnelerde kendilerini daha çok ele verirler. Zamanın daha son, günün daha zayıf olduğu saatleri kullan yeryüzüyle söyleşmek için. Sözcüklerin ilk günkü anıları en iyi öğle anımsamındır, öyle anlaşılır. İlk ustasının öldüğünü öğrendiğinde bu sözlerin anlamını kavrayacak yaşa gelmişti. Zamanın bilgisiyle tanışmaya başlamıştı bile. O kadırganın burnunda bembeyaz köpüklerin seyrine dalmış, ömrüne dağılmış dağınık anıları, ilk ustasının bilgece sözleri ve ince ince esen körfez rüzgarı arasında savrulup dururken ortalık yavaş yavaş hareketlenmeye, uyananlar gemi adamları küpeşteye güverteye tek tek çıkmaya başlamıştı. Herkesin yüzünde uykulu bir aydınlık vardı. Körfezin yumuşak meltemi, hırçın denizleri aşarken dev dalgalar yırtıcı rüzgarlarla boğuşmaktan, yüzleri kararmış asık suratlı kavgacı denizcileri yumuşatmış, iklim onlara kendi ruhunu vermeye başlamıştı bile. Zaten güneybatının iklimi gibi insanları da her zaman yumuşak, aydınlık ve ılımlıydı. Az sonra uzun seferler sonrasında karaya çıkan her gemide görülen o telaşlı sevinç yaşanmaya başlayacaktı. Yelkenler sakinleşmiş, herkes yumuşamış, bütün yüzler ışımıştı. Bütün öfkeler, hırslar, kavgalar ve dargınlıklar unutulmuştu ya da öyle görünüyordu. Herkesin gözü kara göründü diyebilmekte ve ilk sevinç çığlığını atabilmek için ufuktaydı. Bir maymun kadar çevik ve becerikli miçolar sık sık selam direklerine tırmanıyor, ellerini gözlerini siper ederek boydan boya ufku tarıyorlardı. Aylarca açık denizde, yalnızca denizde değil, çağlayan şiddetinde yağmurlarla da boğuşarak çalkalanıp durmuşlardı. Uğradıkları limanlarda fazla eğleşememişler, korsan gemilerinin saldırı ve yağmasından korunmak için birkaç kez yolu uzatmak zorunda kalmışlardı. Ayrıca açık deniz onlara hiç iyi davranmamış, azgın dalgalar dinmeyen fırtınalar ortasında tehlikeli sayılabilecek umutsuz geceler ve korsacı alev dili gündüzler yaşamışlardı. Anakara hiç göremeden denizin ortasında ölüp gideceğini kaygıyla düşündüğü zamanları olmuştu Bendad'ın. Şimdi ise giderek artan, gittikçe de baş döndüren o sakız kokusuyla körfez rüzgarı, sanki artık bütün tehlikelerin geride kaldığını, bu yolcunun sonuna geldiklerini, anakaraya ayak bastığı günü görebileceğini ve yurdunda huzur içinde ölebileceğini söylüyor ona. Hatta kendine bile açıkça dinlendiremediği sinsi bir duygu, daha uzun yıllar yaşayabileceği umudunu için için besliyor. Az sonra geminin bordasına koşan şaşkın bir karakuş da bunu doğruluyor. Hep kalabalıklar halinde uçan bu pembe beyaz türlü sevimli canlılara gemi karşılayan da denirdi. Sevimliklerini şaşkın bakışlarından, şeker pembesi renklerinden, uçuşlarına bir paytaklık katan kocaman kanatlarından, bir kedi kadar meraklı oluşlarından ve o şirin sarsaklıklarından alırlar. Kadırganın bordasına konmuş şu kara kuşu daha yavruydu belli. Yerküreyi ve denizi keşfetmenin bu tatlı şaşkınlığı ve merakıyla anlaşılan diğer kuşların arasından koparak denize biraz fazla açılmış. Bu kadırgayı görünce de konmadan edememişti. Onca yıl sonra yurduna dönen bu kocamış bilge şairi, karaya, göğe ve denize gözlerini yeni açmış şu şaşkın kara kuşu, yavrusunun karşılamasında kaderin sevimli ve gizli bir şakasını buldu benden. Bu son deniz yolculuğuydu onun. Bir daha denize açılmayacaktı. Bir daha hiçbir yere gitmeyecekti. Çok yıllar önce gönüllü olarak kendini anakaradan sürgün etmiş, bütün ömrünü yolculuklarla geçirmiş, yerkürenin birbirinden çok farklı çeşitli yerlerinde yaşamıştı. Artık yorulmuştu. 100 yaşına bastığında yaklaşan ölümünü sezmiş, kendi yurdunda ölmek istemiş, bu yolculuğa onun için çıkmıştı. Karaya çıktıktan sonra yurduna dönmek için güneybatıdan kuzeydoğuya bütün anakarayı çaprazlamasına bir kez daha kat edecekti, tıpkı yıllar öncesinde olduğu gibi. Kimse bilmiyordu ama bu. Onun son şiiriydi. Ve ani bir kararla şiiri bıraktıktan tam 50 yıl sonra bu yolculuğa çıkmasıyla birlikte yeniden şiir yazmaya başlamıştı. Son yolculuk başlığı altında topladığı bu şiirleri eski ama güvenli bir yazı gizleme yöntemiyle görünmez bir mürekkeple incecik parşömenlere, boş defter aralarına yazıyor, böylelikle yabancı gözlerden, kirli meraklardan gizlemiş oluyordu. Onları da kendisi gibi görünmez kılmak istemişti ve aslına bakılacak olursa onları ne yapacağını henüz bilemiyordu. Şiire yeni başlayan duyguları ham, ruhu çalkantılı bir gencin taptaze mahcubiyetini duyuyordu yeniden. Bazı mahcubiyetler gecikmiş olduklarından sahiplerini daha da mahcup ederler diye geçiriyordu içinden. Benimki de öyle. Adını bilge şaire çıkaran bu büyük macerayı kocamış bir şairin yeni bir başlangıcı mahvedebilir. Değer mi buna? Bilmiyor. Ümmanın rüyası. Bilge şair Ben Dagg'ın Anakara'ya adım attığı o ilk günün gecesinde oradan çok uzakta, Anakara'nın ta diğer ucunda, Ajnera'da yaşayan yarı Mecnun, yarı kahin, yarı şair Ümma mavi bir rüya gördü. Onu rüyasından uyandıran şey, o güne kadar hiç duymadığı, tanımadığı tuhaf bir kokuydu. Çok uzaklardan kopup gelerek evine, odasına ve sonra burun deliklerinden sızarak içine ve ruhuna dolan, bütün varlığına dağılan bu kokuyla birlikte yüzüne incecik bir tebessüm yayıldı. Huzur veren, ruhu sakinleştiren, aklı dinlendiren, sakız kokan bir rüzgarın, uzak bir körfez melteminin kokusuydu bu. Güneybatıdan esiyordu, lacivert bir denizin, yumuşak ve uyumlu dalgalarının, uzaktan uzağa duyulan sesinin eşlik ettiği bu koku, bir tütsü gibi bütün ruhunu doldurup varlığına yayıldıktan sonra usulca uyandırdı onu. Uyanırken dudaklarından, kendiliğinden dökülüveren şu sözlerle Ümmâ, bir kehanette bulunur gibi görüsünü dillendirdi. Bilge şair Ben Dagg döndü. Anakara'ya döndü. Nihayet yurduna döndü. Bu sözlerle birlikte gözlerini açtı. Onun bu görüsü hemen yayıldı. İnanmadılar. Kimse inanmadı. Ben Dagg 50 yıl önce öldü dediler. Hayır dedi, ölmedi, yaşıyor ve döndü. 50 yıl önce yalnızca şiiri bırakmıştı. Ama kendisi hayatta ve çok uzun yollardan sonra nihayet Anakara'ya döndü. Onun bu kararlı sözlerini dikkate aldılar ama bunca saygın bir kahin olmasına karşın gene de bütün yürekleriyle inanmadılar. Kuşku payı bıraktılar. Ümmanın kehanetleri zaman zaman yolunu şaşırıyor. Dalgın dumanların ya da sahipsiz sislerin birbirine karışması gibi havanın tekinsiz boşluğunda başka kehanetlere karışarak seçilmez oluyordu. Ümmanın bütün zamanları aynı değildi. Bu yüzden hiç olmayacak görünen kimi kehanetleri aynen söylediği gibi çıkmış, en imkansız görünenler birebir gerçekleşerek herkesi hayretlere düşürmüş, kimi akla yatkın kehanetler ise hiç gerçekleşmeyerek gene aynı biçimde herkesi düş kırıklığına uğratmıştı. Bu yüzden büyük çoğunluğu doğru çıkmakla birlikte onun kehanetleri ve görüleri bir tutarlılık içinde değildi. Kehanetlerinin doğruluğu hayatta ve kaderde süreklilik göstermiyordu. Diğer kahinler ve büyücüler bu durumu Ümmâ'nın aynı zamanda şair olmasıyla açıklıyorlardı. Şairlik gücünü, kudretini bölüyor Ümmâ'nın diyorlardı. Benliğini bölüyor. Hükmettiği alemleri birbirine karıştırıyor. Birinin kapısından diğerine geçerken bazı güçler ardında kalıyor. Bu da zayıflatıyor onu. Ümmâ şiir yazarak yanlış yapıyor. Hiç unutmasın. Şiir erkek işidir. Ümmâ erkeklerin işini yapmaya kalkıyor, görünmez dengelere müdahale ediyor. Ümmâ ve Lala Lu, Anakara'nın en meşhur iki kadın şairiydi. Birbirinden uzak sayılabilecek iki ayrı şehirde, biri Ajnera'da, diğeri Mikla'da yaşıyor, birbirlerini daha çok şiirlerinden tanıyorlardı. Bir seferinde Ümmâ bir şiirini çok beğendi. Lala Lu'ya takdir ifadesi olarak safir bir kolye göndermiş. Lala Lu da ona topaz bir yüzükle karşılık vermişti. Bir yolculuk sırasında Lala Lu, Ajnara'ya uğrayıp Ümmâ'yı ziyaret etmiş, hatta falına baktırmıştı. Bir küçük sandık dolusu ham akik ve mercan getirmişti Ümmâ'ya. Ümmâ'nın takı, taş, boncuk merakını herkes gibi Lala Lu da biliyordu. Anakara'da başka kadın şairler de vardı kuşkusuz ama kadınların şairliği öteden beri hoş karşılanmadığı için pek çok kadın daha yolun başında yılıyor, küsüyor, içe dönüyor, sürdürmüyor, yarım bırakıyordu. Koca Anakara'da yarım kalmış serüvenlerle kaplıydı şiirin kadın yolları. Ümmü okuma yazma bilmiyordu. Şiirlerini öylesine bir içe doğuş halinde söylüyor. Diğer kadınlar yüksek sesle tekrar ederek ezberlerini alıyorlardı. Ümmü bir zaman sonra bazı şiirlerini beğenmiyor, kadınlara unutun bunu diyordu. O unutun deyince kendiliğinden unutuyorlardı. Bu kalsın, bu yaşasın, bu söylensin dedikleri ise kalıyor, yaşıyor, söyleniyor ve daha sonra bazı kadın yazıcılar tarafından kaleme alınarak saklanıyordu. Ümmü okuma yazma bilmediği için diğer şairlerin şiirlerini bu kadınlardan dinliyordu. 5.000 hatta 10.000 şiiri ezbere bilen, her şiiri ve her şairi ruhuna göre okuyan sesi ve kalbi mahir okuyucu kadınlar vardı. Hatta bazıları tıpkı Ümmü gibi okuma yazma bilmiyordu ama sanat ve edebiyat toplantılarının, şiir sohbetlerinin, çeşitli törenlerin, turnuvaların ve şenliklerin vazgeçilmez konuklarıydı bu okuyucu kadınlar. Bazı zenginlerin gösterişli şölenlerinde 30-40 okuyucu kadının bir ağızdan okudukları şiirler dinleyenlerde ürpertici etkiler bırakır, havaya buhur gibi yayılan şiir sözcüklerinin sihri iklimleri değiştirir. Ümmü okuma yazma öğrenmemişti, gözleri pek iyi görmüyordu. Herhangi bir insan yüzüyle karşılaştırıldığında iki gözü arasındaki uzaklık fazlaydı. Ona bir çeşit doğaüstü güç kazandıran bu özelliği yüzüne bakanlarda hafif bir ürküntü yaratıyordu. Bu yüzden çoğu kişi onunla konuşurken gözlerini kaçırır, yüzüne, gözlerine fazla bakmadan konuşmaya çalışırdı. Aynı zamanda gözlerini belli bir noktada odaklamakta güçlük çekiyordu Ümmü. Bu nedenle konuşurken nereye baktığını anlamanız olanaksızdı. Kehanetinin gücünü buradan aldığını söyleyenler vardı. Gerçekte gözlerin iyi görmediği yeryüzünü ancak kalp gözünün yardımıyla görebiliyordu. Tekin değildi. Bu da biliniyordu. Doğumuna ilişkin kimi söylentiler yaygındı. Bunlar Ümmü'nün da kulağına geliyor ama o hiç üzerinde durmuyor. Bu konuda kimseye herhangi bir açıklamada bulunma gereği hissetmiyordu. Yer küre üzerindeki her şeyi, her canlıyı yer küreye atılmış varlıklar olarak niteliyordu. Öyle ya da böyle hepimiz şu yer küreye atılmış varlıklarız diyordu. Ölerek birbirimize dönüşüyoruz. Hepsi bu. Bu mavi rüyayı gördüğü gece değerli ve uğurlu taşlardan yapılmış bütün takılarını, yani ünü bütün anakaraya yayılmış kolyelerini, gerdanlıklarını, bileziklerini, halhallarını, zincirlerini, iğnelerini, broşlarını, küpelerini, yüzüklerini, halkalarını takarak yatmıştı uykuya. Zaman zaman böyle yapardı Ümmü. Yılın ve ayın belli günlerinde, kimi gök ve yer takvimi dönemlerinde, kendi gücünü kendi için bile bir tehlike olarak gördü bazı özel zamanlarda. Uykudayken serbest kalan ruhunun gövdesinden fazla uzaklaşmasını engellemek içindi bu. Ruhunu kaybetmekten korkuyordu. Bütün o kutsal taşlar ve takılarla gövdesine bastırıyor. Böylelikle ruhunu izinsiz uçuşlardan korumuş oluyordu. Üzerinde yüzlerce kolyenin ve taşın ağırlığıyla derin sularda uyuyordu. O gece de öyle olmuştu. Ruhu masmavi bir denize gömülmüş ve oradan ışıklı bir rüyayla çıkmıştı. "Ama sen hiç deniz görmedin ki," dediler. Bunu söyleyenler aklı toy kalmış kişilerdi. Rüyaları, gördüklerimi sananlardı. Ümmü gülümsedi onlara. Bilgece bir söz söyleyip onları susturmayı denemedi bile. Yalnızca gülümsedi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.